Merhaba. Yine bir podcast sohbetimizde bir meslektaşımızla birlikteyiz. Bugün tekstil mühendisi Ozan Koç'la birlikteyiz. Hoş geldin Ozan.
Hoş bulduk. Selamlar.
Sen iş güvenliği uzmanlığı yapıyorsun. Evet. Biz de bugün koronavirüs günlerinde iş güvenliği uzmanlarını konuşmak istiyoruz. Aslında İş güvenliği uzmanlarının sorumluluklarının ne kadar çok olduğunu veya ne kadar zorlu olduğunu biliyoruz. Elbette ki herhalde şu günler içinde iş yerlerinde olağan bir acil durumdan bahsetmek mümkün herhalde. Yanlış olmaz diye düşünüyorum. İstersen önce bir kendinden ve mesleğinden bahset. Sonra biraz daha bugünümüze döneriz.
Tamam. Ben Ozan Koç. İşte bir 7 yıldır İş güvenliği uzmanlığı yapıyorum. 6 yıldır, 7 yıldır. Onun öncesinde tekstil mühendisliği mezunuyum ama tekstil mühendisliği hiç yapmadım. Satışta çalışmıştım. Daha sonra iş güvenliği alanına geçtim. Ve iş güvenliğini hep inşaat sektöründe, şantiyelerde yaptım. Öyle. İşte iş güvenliği alanında yüksek lisans yaptım. Şimdi doktora çalışmama da devam ediyorum.
Aa, çok iyi. Kolay gelsin.
Teşekkür ediyorum.
Öyle. En zorlu alandasın aslında inşaatta. Koronavirüsü günlerde hiç durmayan inşaatlar olduğunu biliyoruz. Evet. Çalışma hayatı aslında genel olarak durmadı. Onun da farkındayız. Üretim devam etti, inşaat sektörü devam etti, maden sektörü devam etti. O zaman son bir ayı bir düşünecek olursan, iş güvenliği uzmanlığı yaptığın yerlerde durum nasıldı, nasıl değerlendirirsin?
Ben de şöyle, mesleği şöyle yapıyorum, taşeron, yani inşaat sektöründe işte taşeronluk sistemi var, yani hepimizin bildiği gibi. Taşeron firmalardan birinde, yani ana yüklenicilerden, hani bir sahanın, şantiyenin sorumlusu olmayan firmalardan birinde çalışıyorum. Ve bu firmanın çalıştığı şantiyeleri düzenli olarak ziyaret ediyorum. Çalıştığım firma Karot firması, çok uzatmayacağım ama şöyle bir özelliği var bu sektörün. İkişer veya onar, 2 ila 10 arası personeli bir sahaya gönderiyor ve dolayısıyla İstanbul içinde çok farklı lokasyonlarda, aynı günden bahsediyorum, yani aynı gün içerisinde 10-15 farklı lokasyonda çalışma yaptığımız günler oluyordu bizim mesela. Dolayısıyla çok fazla projeye hani girip çıkma şansım oldu. Sadece kendi personelimle tabii hani
muhatap oluyorum.
Onun işlerini yapıyorum. Onun personeliyle şey yapıyorum.
Yani bu koronavirüs salgınının Türkiye'de ilan edildiği, yani daha doğrusu ilk tespitlerin yapıldığı günlerde de mi günde 10-15 yere gittin?
Açıkçası bu korona, hani pandemi başlamadan önce de inşaat sektörü hani biliyorsunuz bir krize doğru çekiliyordu. Yani zaten bunda şaşılacak bir şey yok. Hani yıllardan beri şişmekte olan balon hani geri çekiliyordu. Ve son dönemde de kalan şey şuydu aslında. Bir devlet destekli projeler, işte havalimanında giden metro hattı veya çok prestijli birkaç proje, işte Galata Port projesi biliyorsunuz, onda da zaten evet, hani durum, vaziyet herkesin bildiği gibi böyle birkaç prestijli proje kalmıştı. Onun dışında baya inşaat sektörü hani durma noktasına gelmişti. Bizde de dolayısıyla aynı gün içinde 10-15 değil artık, 4-5, 3 ila 5 arası farklı lokasyona gönderiliyordu personel. Şimdi bu korona şeyi başlayınca da ilk başta bizim işlerimiz çok etkilenmedi. Ben hep çalıştım mesela, her gün gittim yine. Sonradan, örneğin 2 hafta öncesine kadar işlerimiz bayağı durdu. Bayağı azaldı.
Yani mesela şantiyeler mi durdu?
Şantiyelerdi aslında ilk bu korona gündem olduğunda, hani ilk hastalık görüldüğü andan itibaren azalmaya başladı. Ama birden kesilmedi. İki hafta öncesine gelindiğinde ise bence, benim gözlemim o, bayağı bir azaldı. Mesela bugün ben şantiyeden geldim yanınıza ve önemli bir projeden geldim. Yani yine devlet destekli bir projeden geldim. Ve orada da çok yavaş ilerliyor. Çok az çalışan var. Yani asgaride yapılması gereken şeyler yapılıyormuş gibi görünüyor. Ama bu dönemsel oluyor. Yani çok değişken olabiliyor. Yani bu söylediğim şeyi, yani sadece o proje için bile söyleyemem açıkçası. Değişken olabiliyor.
Anladım. Nasıldı mesela, önlemler nasıldı?
Onu da şöyle söyleyebilirim. Yani önce bir dışarıdan bakacağım. Sonra da bir iş güvenliği uzmanı olarak hani içler acısı halimizden.
Evet, ama gerçekten yani, ne yaptım, ne
yani, bir de şahsi olarak da yani o sıkışmışlıktan bahsedelim birazcık. Şimdi ilk olarak projenin kendisine çok bağlı. Çok garip bir şekilde. Bazılarında hiçbir değişiklik yok. Yani tuvaletler bile, yani şimdi mesela inşaat sektöründe maalesef çok kötü bir şey var. Yani çalışanlar bilir. Yani insana yaraşmayan koşullardadır. Çok ağırlıklı olarak. Kim ne derse desin. Mesela bir tuvalet sorununu çözen, ben şimdiye kadar tek bir şantiye gördüm. Hani isim vermeyeceğim tabii ki herhangi bir şekilde ama İstanbul'da 6 yıldır iş güvenliği uzmanı yapıyorum. Çok büyük projelere girdim çıktım. Ve tuvalet sorunu çözen tek bir proje vardı. Neden? Çünkü işte atıyorum yüksek yapı projesi diyelim. 5 katta bir tuvalet koyacaksın ki personel, bütün personel tuvalet kullansın. Ama siz işte 30-40 katlı bir yüksek yapı projesinde sadece 2 kata tuvalet koyarsınız. Yani mümkün değil.
Her yer tuvalete döner.
Her yer tuvalete döner. Aynen. Şimdi mesela bu. Mevcut durum buydu zaten inşaat sektöründe. Hijyen koşulları yoktu. Bazı projeler aynen devam etti. Yani hiç değişen bir şey yok. Mesela işte bugün geldim şantiyede yemekhane yok. O bulunduğumuz alanda ve paket halinde, kapalı paket halinde geliyor yemek çalışanlara ve açıklayın.
Ve bütün uyarılara, isteklere rağmen mi böyle?
İstek yani? Çok bir gerçeklik yok yani. Öyle bir şeyin maalesef zemini yok. Yani mesela bunu bir taşıma firma, benim çalıştığım firma veya başka bir firma da yani talep edebilir ama çok bir karşılığı yok bunun. Yani çünkü sistem bu şekilde kurulmuş. Yapılan sözleşmelere mesela çok bakmak lazım. Bazı sözleşmelerde her şeyden alt işveren sorumlu, taşeron sorumlu. İşçilerin her şeyinden. Tuvaletinden de yemekhanesinden de. Sözleşmeler bazen öyle olabiliyor. Çok hani genelde öyle olmuyor. Genelde ana yükleniciler bunu zaten düzenliyor, yapıyor ama yani taşeron sisteminin kendisinde zaten hani bir sıkıntı var ve bu korona gündemiyle beraber aslında daha da çıplaklığa vurmuş oluyor. Bu arada koronadan önce de mesela bu şeyde, şantiyede aynı şekildeydi. Yani bazı lokasyonlarda yemekhane yok ve insanlar dışarıda yiyor. Kışında.
Diyorum ama komedi en yani. Azından hani devlet destekli bir projeden de bahsedince işte becat yani şart. Sektör yani gerçekten
güzel olduğunu. Ama şöyle de bir şey var. Mesela bazı projelerde de şu oldu. Yani bahsettiğim gibi hani gerçekten tuvalet hijyeninin sağlanması meselesi yani çok kronik bir şey. Çok gerçek bir şey. Çok az yerde gerçekleşiyordu. Bazıları işte bu koronadan sonra değişti. Onu söyleyebilirim. Yani bazıları artık bazı şantiyelerde en azından salon var tuvalette. Ya çok komik ama öyle gerçekten ya. Yani ve temizliği yapılıyor. Öyle. Ama yani ilk bu gündem olduğunda yeteri kadar ciddiye alınmadı. Kim tarafından alınmadı? Zaten devlet tarafından alınmadı. Şimdi inşaat sektöründeki şantiyeleri de devlet zaten bu açıdan denetlemiyor. Alsa bile yani normalde de denetlemiyordu. Yine denetlemedi. Ve maalesef şantiye sahibi yöneticiler tarafından veya işverenler tarafından da alınmadı. Neden derseniz yemekhaneler aynı şekilde devam etti. Mesela bakın şöyle önlem alan şantiyeler vardı. Şantiyeye girmeden önce personeli ateşini ölçüyordu. Şahane. Maskesini veriyordu günlük ve öyle içeri alıyor. Şahane.
Evet.
Güzel. Ama mesela o İnsanlar daha sonra sıkış sıkış yemekhaneye giriyorlardı.
Bir göstermelik bir duruma dönüşmüş oluyor yani. Hani gerçek bir önlem amacı taşısa da aslında
evet.
Her an tüm çalışma ortamını sağlıklı ve güvenli hale dönüştüremediği müddetçe sadece göstermelik olmuş
oluyor. Aynen öyle. Ve zaten daha sonra bir 2-3 hafta sonra 1-2 vakadan şüphelenildi. Sonucu tam olarak bilmiyorum. Çünkü tam, ben bir taşıyorum. Galiba
onu
pozitif.
Soracaktım. Yaşandı galiba mı pozitif. Hiç?
Sonradan o şeyle, şantiyeyle bağlantı koptu.
Peki, Madem bu kadar kolay, önlem almadan koronavirüsü günlerde de inşaat sektöründe her şey eskisi gibi devam edebiliyorsa, şunu anlamadım. Neden bazı şantiyeler durma noktasına geldi? İş çok az işçiyle yapılır oldu tam olarak. Nasıl yorumlayabiliriz bunu?
Şöyle yorumlayabilirim ben belki. Şimdi bir, işte hani büyük prestijli projelerden, yani prestijli dendiği için prestijli diyor. Ondan sonra bilmiyorum, siz parantez içinde bir soru işareti, aynen. O şekilde söyleyeyim şunu. Bitmek üzere olanlarda mesela da, o yavaşlama daha az. Yani bir bitiyor anladım. Çünkü hani bitecek ve işte eğer konut projesi ise sahibine zaten bir kısmı satılmış durumdaydı ve bir son tarih var. Veya işte lüks bir otel projesinde çalışıyordum. Şimdi onun da bütçe var. Bitirilebilir hala. Yani şu an yatırım yapılabilir oraya hala. Ama belki işte orta seviye gruplar için yapılan konut projelerinde veya şantiyenin başlarıysa bu mesela beklemek için...
Karanlık.
Aynen öyle. Yani yatırım yapmaya devam etmeli mi? Yoksa yatırdığı parayı bırakıp bekletmeli mi? Yani şimdi mesela bir mühendis olarak, iş güvenliği uzmanı olarak hani geldiğimiz şeye bakın. İşte bu sahadaki iş güvenliği önlemlerinin alınması veya koronadan ötürü alınması gereken önlemlerin işte bazılarının bazılarının alınmaması da inanın hep bununla ilişkin. Yani
evet.
En iyi yönetici
bile... Ederi var mı? Bu aynen. Projenin ederi var mı? Aynen. Ona göre işçiye yani. Öyle veya böyle azıcık da olsa iyi bakacağız.
Aynen.
Ederi yoksa...
İşçiye de mühendise de o öyle. Bir de diyelim ki şeyler hani biraz daha iyi. Bakış açısı biraz daha iyi. Ne yapıyor? İşte maskeyi kontrol ediyor. Ateşini ölçüyor. Ama örneğin yemekhaneyi genişletmek daha farklı bir maliyet getiriyor. Veya o esnada bir işin yapılmaması gerekiyor örneğin. Dolayısıyla neyi tercih ediyor? Hala bütün personeli aynı yemekhaneye
tıkmayı
tercih ediyor. Yani gelebildiği en iyi yer inşaat sektöründe maalesef.
Anladım.
Yani en iyi gördüğümüz yönetici mühendis veya en iyi gördüğümüz patron bu. Yani benim bu en azından.
Oh, işte böyle zaten zorlu öyle başlamıştım iş güvenliği uzmanlığı olmak. Böylesi dönemde daha da zorlu.
Evet.
Senin getirdiğin bu noktadan şunu sorayım. Şimdi gerçekten bazı mesleklerin çok büyük sorumlulukları var. Ve bir mesleği aslında tercih ediyorsan o sorumluluklarıyla birlikte tercih etmiş oluyorsun. Doktorlar, sağlık çalışanları bugün çok zor koşullar altında, güvencesiz bir şekilde, gerekli işte koruyucu ekipmanları olmadan ya da yetersiz olarak mesleki sorumlulukları gereği halk için, halk sağlığı için canla başla çalışıyorlar. Aslında iş güvenliği uzmanları da iş yerinde işçilerin sağlığından ve güvenliğinden sorumlu ve bu sebeple de oldukça zorlu bir çalışma altındalar. Hatta belki yani Türkiye'deki iş kazalarını ve iş cinayetlerini düşünecek olursak ne kadar zorlu bir alanda çalıştığının veya iş güvenliği uzmanlarının ne kadar zorlu bir alanda çalıştığını daha net belki hayal edebiliriz, düşünebiliriz. Şimdi merak ediyorum, hazır koronavirüs varken zaten de patronlar iş güvenliği uzmanlarından çok haz etmezken, yani gelmemeni sağlayacak çeşitli adımlar oldu mu? Bir bu açıdan deneyimlerini aktarırsan iyi olur. Bir de aynı zamanda iş güvenliği uzmanlarının gitmeme eğilimleri oldu mu? Yani aslında sorumlu olduğu bir iş yeri varken... gitmeme gibi bir eğilim oluştu mu iş güvenliği uzmanları arasında?
Yani öncelikle şey söyleyeyim, yani benim kendi adıma gerçekleşen şey şuydu, hani işte işe gitmeye devam ettim, iş yürüyordu çünkü. Ama iki hafta öncesine kadar evden çalışacağım söylendi. İki hafta evden çalıştım. Yani bunun gerçekliği de yani benim özelimde çok yok aslında, yani iki hafta evde çalışmadım anlamına geliyor. Çünkü yani yarım saatte yapabileceğim işi yaptım. Çünkü ben sahada çalışan bir uzmanım daha çok. Yani yine tabii ki evrak, eğitim, doküman ve benzeri şeylerim var ama yani 6 yıldır bir firmada çalışınca zaten onların hazır oluyor. Yani o yönde yapacağım bir çalışma evde yoktu. Dolayısıyla iki haftam öyle geçmiş oldu.
Bunu niye istediler? Patron talebi mi evet, olmuş oldu?
Evet, aynen öyle oldu. Onun nedeni de işte bu kısa süreli çalışma ödeneğine başvurma yönünde bir yaklaşımdan kaynaklı. Hmm. Bakalım yani bu ayın sonunda göreceğiz o nasıl olacak. Ama mesela bu hafta yeniden başladım. Çünkü çalıştığımız şantiyelerden bir tanesi iş güvenliği uzmanının olmasını istiyor işin başında. İşveren de yeniden sahaya dönmek istiyor. Mesela şimdi burada bir uzman olarak ne yapabilir? Şimdi uzmanın görev tanımı gereği yani işvereni hani yönlendirme, bilgilendirme yapması gerekiyor. Yani nasıl söyleyeyim? Yani çok detaya girmeye gerek yok ama örneğin eğer teknik bir bilgisi yoksa işte atıyorum yani bir korkuluk yapılmasını söylemesi gerekiyor. Alınması gereken önlemler ama o korkuluğu uzmanın yapmaması gerekiyor. Mesela bu yanlış bir tutum oluyor hatta.
Evet.
Yani yeri geldiğinde ben de küçük şeyler hani sahada yapıyorum yani. İşte ben uzmanım, ben mühendisim diye hani öbürlenecek bir şeyimiz yok. Ama yani genelde durduğu pozisyon budur iş güvenliği uzmanının. Şimdi gelme dediği zaman işveren hani yok ben gideceğim diyemezsin. Bir de zaten çalışmamız da zaten azdı yani öyle bir durum var. Personel de çok azdı.
Ama İşler sonuçta oranın sorumlu iş güvenliği uzmanısın ve orada olacak herhangi bir negatif durumdan da doğrudan
evet,
sorumlu tutulacak kişisin, evet, çalışansın, işçisin.
Şimdi oraya gelirsek mesela şeyi biliyorum. Şimdi biz aynı zamanda bir OSGB ile çalışıyoruz. Yani işte ortak sağlık güvenlik birimi deniyor onlara ve bunlar işte tüm firmalara işte tehlike sınıfına göre işte iş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı istihdam ederek onların aylık süre yani belirli sürelerde bu firmalara hizmet sunmalarını sağlıyor. Şimdi biz de yine bir OSGB'de çalışıyoruz. Mesela bizim çalıştığımız OSGB'nin uzmanlara yani kendi personeline söylediği şey evden çalışacaksınız. Ve ücretlerini alıp almadıkları da bunu da bilmiyorum. Çünkü geriden ödüyordu. Örneğin bir ay sonunda ücret almadığını biliyorum ama aradan geçen bir buçuk ay sonunda ücretini aldı mı alamadı mı ne kadar aldı? Yani bir de mesela iş güvenliği alanında yani açık konuşmak gerekirse alınan ücretlerle devlete bildirilen ücretler arasında açı var. Asgari ücrete yakın ücretler üzerinden sigortalanıyor uzmanlar. Şimdi alsa bile nasıl alacak, ne yapacak gibi sorular var. Yani
pek çok dehşet yanı var iş güvenliği uzmanının sorumluluğuyla. Ne yazık ki yetkisi arasında da çok büyük açı var. Fakat hani gitmediğin de bir yerde sorumlu tutulmak ve gitmemenin telkin edilmesi bu da bir başka boyut gerçekten. Sahaya gitmiyorsun, denetim yapmıyorsun, hiçbir şey görmüyorsun ama aslında orada olabilecek her şeyden sorumlusun.
Aynen öyle maalesef. Yani bu mesleki hani sorununa bağlarsak burada da biraz da şey de yani gerçekten hani yani gidip gitmemek şimdi işveren çalışma dediğinde çalışamazsın yani ona yapacak bir şey yok zaten. Ama kendini imtina eden arkadaşlarımız da vardır belki bilmiyorum. Yani hekim, iş yeri hekimi veya uzman olaraktan. O da tabii ki işte hani mesleğe ne gözle baktığınla, ne kadar sahiplendiğinle bir de yaratabildiğin etkiyle, faydayla hani doğru orantıda olacaktır diye düşünüyorum. Yani öyle. Yani maalesef iş güvenliği alanı hani daha çok OSGB'ler üzerinden yürüdüğü için Türkiye'de ağırlıklı olarak ve onun kendisi zaten yapılanma çok sakat olduğu için yani zaten hiçbir zaman uzman veya hekim e-devlet üzerinde görülen süreyi o iş yerinde harcayamıyor. Çünkü yol var mesela. Yol buna dahil değil. Halbuki İstanbul'da nasıl yol dahil olmaz gibi. Evet. Yani çok fazla şey var. Yani o yüksek zaten sıkıntılı bir.
Bir maske sorusu da aslında sormak istiyorum. Dün de yani günlerdir gündemimizde biliyorsun maske satışı yasaklandı. Sonra işte herkese kod geleceği söylendi ama herkese gelmedi. Geleni var, gelmeyeni var.
Bana da gelmedi hala. İlk gün başvurdum.
Bana yani geldi.
Hala gelmedi.
İkincisi de geldi neyse ki gün ama 10 gün dün geldi, 10 gün sonra geldi. Yani bu ne demek oluyor ki iki güne bir maske düşüyor. Şimdi iş yerlerini düşünüyorum. Bu sefer işveren, patron maske temin edemeyecek diyelim ki. Böyle örnekler varmış, sende de oldu mu onu merak ediyorum. Maske temin edemiyor. Doğal olarak işçisine veremiyor. İşçisi de zaten kimisine kod gelmiş, kimisine gelmemiş. Nasıl durumlar? Hiç konu edilen bir durum oldu mu bu?
Ya şimdi benim firmamda bir de yani gittiğim şantiyelerde hani ilk maskelerin şey olduğu zaman evet maske hani böyle mesela bugün maske yok şeklinde olduğu dönem olmuştu. Ama ondan sonra hani çok şey olmadı. Ama şu var, onu söylemem lazım. Mesela biz normalde yani 6 yıldır FFP2 standartına uygun maske kullanıyoruz. Yok, bulamıyoruz artık. Şu an biz şantiyeye gönderdiğimiz personele cerrahi maske veriyoruz. Ya yani o ya bir uzman olmaya bile gerek yok yani. Hani bir iş vardır, yapılan iş vardır. İşte tozlu ortamda ne var? Çimento tozu var. Bakarsın hangi standarda uygun maske bunu engelliyorsa onu kullandırtırsın. Ama bu cerrahi maske değil. Ama yok. Yani şu an. Ve fiyatlar da inanılmaz bir şekilde bir anda tabii uçmuş oldu. Ama şimdi bizim hani tedarikçimiz olduğu için yıllardan beri ondan yüklü bir alım yapıldı. Yasaklanmadan önce elimizde vardı. Diğer gördüğün şantiyelerde de yani bu şekildeydi. Ama şimdi yasak geldikten sonra nasıl bir süreç izlenecek henüz onun somut şeyini ben görmedim açıkçası. Yani nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Yani.
Tabii yani bir de hani sektörün kendisine göre maskenin taşıması gereken standart da başka oluyor. Fakat bu yine de şu an dağıtılan maskeler her ne kadar biraz tül gibi olsa da aslında işçiye her türlüsünü temin edilmesi gerektiği günlerdeyiz. Yani sadece çünkü çalışmıyor, aynı zamanda ulaşım durumu da var. Anladım. Peki senin kendinle ilgili işçilerle değil de doğrudan kendinle ilgili talebin oldu mu? Mesela hani ulaşımı nasıl sağladın, sağlıyorsun, sağlıklı ve güvenli koşullarda mısın sence? Veya bu döneme özel gerçekten talebin oldu mu?
Yani bir talebim olmadı. Çünkü bu umutsuzluktan kaynaklı olabilir. Yani bunun gerçekliği olmayacağını bildiğim için yani bir talebim olmadı. Bir de şimdi işte ilk başladığımda açıkçası evime 3-4 duraklık bir mesafede otobüsle gidebildiğim bir şantiye vardı. İşte bir iki hafta oraya gittim. İki hafta ara oldu. Şimdi tekrar dönmemi istediklerinde de hani ben motosiklet kullanıyorum. Öyle bir şansım var. Yani kendi kişisel ulaşım aracım var. Onu bakımını yaptırdım ve hani sezonu açmış oldum. Onunla yani bu hafta
her ne kadar iki tekerlekli tehlikeye sahip olsa da
işte tam uzman olmak böyle bir şey. Yani iş güvenliği uzmanı olmak bir risk barındırıyor. Yani işte çünkü yasal sorumluluğum var, bir şeyim var. İşte ona göre ben böyle kafamda eşitledim onu. Hani motosiklet kullanmak da aynı aynı gibi.
Anladım, doğru. Terazide eş değer olabilir.
İşte eğitim alıyorsun. Hani şey vardır ya, işte tehlikenin hani önlemeye yönelik basamaklar vardır. İşte ilk basamak tehlike kaynağında yok etmek. İşte ondan sonra yoksa mühendislik önlemi, işte idari önlemler, kişisel koruyucu donanım falan filan yani. Ben şimdi hepsini yaptım. Eğitimimi aldım. İşte motorun bakımını yaptırıyorum. Kaskım, dizliğim, eldivenim, montum var. Tamam, ben gibi yani.
Anladım. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.
Evet, hepimize dilerim.
Hoşçakal.
Hoşçakal.